Ayrım 5, sayfa 51. Mağazadan çıkmıştık. "Acıktın mı?" diye sordum. "Eh biraz," diye karşılık verdi. "Hadi gel. Önce bu civarda bir yere gidip karnımızı doyuralım," dedim. "Evde hazırladığın yemekler ne olacak?" "Onları da akşam yeriz." Hiç itiraz etmedi. Durumun komik bir hal almaya başladığının farkındaydım. Şu an evimdeki çalışma odamda harıl harıl mesai harcamamız gerekirken Bağdat Caddesi'nde iki sevgili gibi dolaşmaya başlamıştık. Yetiştirmek zorunda olduğum hatırat hiç umurumda değildi. Gül, "Nereye gideceğiz?" diye sordu. Aslında caddede dolaşırken hep önünden geçtiğim ama müşterilerin çoğunun yeni yetme gençler olduğu, Çınardibi ile Erenköy arasında kalan restoran kafe arası bir mahal vardı. Her seferinde içeri girmeye can attığım halde, yaşımın verdiği tutuculukla orayı daha çok gençlerin uğrak yeri olduğunu düşünerek pas geçerdim. Ama bu kez rahatlıkla girebilirdim. Zira yanımda oradaki müşterilerden daha genç ve onlara taş çıkartacak vasıfta bir güzel kız vardı. Nitekim öyle de oldu. İçeri girdiğimizde de kimisi alenen, kimisi de çaktırmadan bize bakmaya başlamışlardı. Belki bir baba kız görüntüsü içerisindeydik ama bizi dikkatle inceleyenler durumun öyle olmadığını hemen anlıyorlar. Bu nedenle de bakışlarını üzerimizde daha da odaklıyorlardı. Garip bir haz içerisindeydim. Herhalde yaşı benim gibi ilerlemiş erkeklerin anılarını yeniden yaşamanın verdiği acı ve buruk bir tat olmalıydı bu. Sanki çevreme hala kocamadığımı, içimin geçmediğini, gül gibi genç ve güzel bir kızın bende bir şeyler bulduğunu kanıtlıyormuş gibi bir duyguya kapılmıştım. Güçlükle bir masa bulup oturduk. Garson siparişlerimizi getirirken ben hala aynı huzurun etkisindeydim. Bu zevk benliğimi öylesine kaplamıştı ki sesimi alçaltarak güle fısıldadım. "Farkında mısın? Çevremizdekiler bizi sevgili sanıyorlar," dedim gülümseyerek. O da başını sallayarak beni onaylamıştı. "Farkındayım. Demek yadırganmıyoruz." "Takma kafanı böyle şeylere. Çok takıntılı bir adamsın sen." İrkildim. "Neden?" diye sordum. "Millet ne sanarsa sansın. Hiç umurumda değil. Sen gününü yaşamaya bak." "Nasıl yani?" Büyük bir rahatlıkla devam etti. "Şu anda mutlu musun?" "Evet, hem de çok mutluyum." "Öyleyse mesele yok. İnsan gününü değerlendirmeli. Çünkü yarının bize ne getirip ne götüreceği hiç belli değil." Bu oldukça pragmatist bir hayal gücüydü ama benim tecrübemdeki bir insana uygun bir değerlendirme değildi kuşkusuz. Yaşlılar geleceğe daima endişe ile bakarlardı. Durumu yumuşatmaya çalıştım. "Toplum içinde yaşlı bir adamla görünmekten sıkılmıyor musun?" dedim. "Yapma Orhan, bazen ne anlamsız şeyler düşünüyorsun. Öyle olsa burada ne işim olabilir?" Üsteledim. "Seni oyalayamayabilirim. Zevklerim, alışkanlıklarım, monoton hayatım seni sıkabilir." Gül birkaç saniye düşündü. "Kız ben haklısın," dedi sonra. "Çevremde bana kur yapan, benle flört etmeye niyetlenen, hatta bana sırılsıklam aşık olan bir sürü genç var. Ama ben hiçbirine yüz vermiyorum." Biraz buruk bir ses tonuyla sordum. "Neden?" Gül omuz silkti. "Bilmem. Hepsi bana biraz yavan geliyor. Kadın ruhundan anlamayan, bencil, akılları fikirleri sadece sekste olan bir yığın genç. Bizim kuşağın erkeklerinin genel yapısı bu. Niyetlere hemen tanıştıkları kızı yatağa atmak." "Anlıyorum," diye mırıldandım ama durgunlaştım biraz. "Acaba ben ne istiyordum? Gül'ün olağanüstü fiziksel cazibesi bende de aynı çağrışımları yapmamış mıydı sanki? Gül'ü tanıyan bir erkeğin bu duygulardan kendini arındırması, salt aşkın ulviliğine kapılması mümkün müydü?" Dayanamayarak sordum. "Ben o erkeklerden farklı mıyım?" İnci gibi dişleriyle güldü. "Tabii ki farklısın tontonum." "Neden ama? Ben de seni arzuluyorum." "Bu çok doğal değil mi? Çünkü ben çok güzel bir dişiyim. Senin de aklını başından aldım. Ama sen çok olgunsun. Ayrıca o kadar sevimli ve çocuksu bir yaklaşımın var ki seni gören sanki ilk defa aşık oluyormuşsun gibi bir kanıya kapılır. Anlayışlı, sevecen, yumuşak ve müşfik bir erkeksin. Her kadın seninle huzur bulur. Yani tam evlenilecek bir erkeksin." Bir an nutkum tutulur gibi oldu. Sonra kendi beynimde bile satığa çıkaramadığım ama zihnimin bir köşesinde gizli gizli yer eden soruyu hiç düşünmeden Gül'e yönelttim. "Benimle evlenir misin?" İyi duymamış gibi şaşkınlıkla mırıldandı. "Ne? Benimle evlenir misin?" dedim yeniden. Bir an hüzünlenir gibi oldu. "Hayır, evlenemem tabii." "Neden? Sebep yaşın mı?" "Kuşkusuz. Aramızda 50 yaş fark var Orhan. Bu çok komik olmaz mı?" Aslında yerden göğe kadar haklıydı Gül. Benimki komik bir teklifti. Ama yine o an anladım ki Gül hayatımdan çıktığı an yaşamıma getirdiği bütün canlılık, şevk ve hayata bağlılık duygusu da onunla birlikte kaybolup gidecekti. Acı gerçek balyoz gibi kafama inmişti. Ben sadece onu arzulamıyor, ayrıca seviyordum. O artık benim hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Eve döndüğümüzde ilk iş olarak aldığımız terliği kutusundan çıkarıp ayağına geçirdi. Önce kendisi ayağında nasıl durduğunu bir müddet seyretti. Sonra bana dönerek, "Nasıl? Ayağımda hoş durdu, değil mi?" diye sordu. Başımı salladım. Yetinmedi. Aceleyle, "Beğenmedin mi yoksa?" dedi. "Beğendim tabii. Bu güzel ayaklara ne yakışmaz ki?" Niye söylemiyorsun o halde?" Hafif kinayeli bir tarzda mırıldandım. "Galiba sana çok iltifat ediyorum. Bıkacaksın benden." "Ben bıkmam. En azından senin iltifatlarından bıkmam." "Nedenmiş o?" "Seninkiler hoşuma gidiyor da ondan. Başkalarınınki gibi yapmacık ve sahte değil. Yürekten, inanarak söylüyorsun. Hiç yadırgamıyorum. Bekliyorum. Hatta söylemezsen de biraz bozuluyorum." Henüz evin antresindeydik. Elindeki paketleri yeni yere bırakmıştı. Birden beline sarılıp kendime çektim. Sarılmama ses çıkartmadı ama öpmek için dudaklarına doğru eğilince hemen başını yana çevirip dudaklarını kaçırdı. "Öpüşmek yok." "Neden ama?" diye adeta inledim. "Öyle işte, istemiyorum." "Ama ben istiyorum." "Bekleyeceksin. Beni seviyorsan bekleyeceksin." "Çıldırtma beni Gül. Neyi bekleyeceğim?" "Zamanın gelmesini." "Bunun zamanı mı olurmuş?" "Olur tabii. Her şeyin bir zamanı vardır. Unut şimdi öpüşmeyi de çalışmaya başlayalım. Bak, sokağa çıktık ve çok zaman kaybettik. Evde kalsaydık kaç sayfayı temize çekmiş olurduk." Benden kollarımın arasından sıyrılıp çalışma odasına doğru yöneldi. Hemen arkasından yetişip elini tuttum ve onu diğer tarafa, salona çekiştirdim. Şaşırarak sordu. "Nereye? Çalışmayacak mıyız?" "Şimdi çalışmanın canı cehenneme. Yapılacak daha önemli işler var." "Ne işi?" "Gel benimle." Onu salona soktum. Büyük İngiliz tuğlalı şöminemin tam karşısındaki geniş kanepeye oturttum. Ben de kanepenin öbür ucuna geçtim. Hayran hayran ona bakıyordum. "Ne?" dedi. "Ne bakıp duruyorsun öyle yüzüme?" "Konuşmamız lazım." "Ne konuşacağız? Beni buraya konuşmaya mı çağırdın yoksa çalışmaya mı?" Bezgin bir şekilde mırıldandım. "Anlasana Gül, ben sana aşık oldum." "Evet, biliyorum. Bunu mu söyleyecektin?" "Önemli değil mi?" "Ciddi ciddi oturup konuşulacak bir konu değil mi bu?" "Ben ne yapabilirim ki Orhan? Ne dememi istiyorsun yani?" Kaşlarım çatıldı. Duygularımı bu kadar hafife alması, ilgisiz ve son derece sıradan bir olay gibi karşılaması sinirlerimi germişti elimde olmadan. "Bütün söyleyeceğim bu kadar mı?" dedim. Bir dizini kanepeye çekti. Kolunu da kanepenin arkasına dayayıp başına yasladı. Dizini çektiği sırada ayağındaki terlik halının üzerine düşmüştü. Gözlerim topuğunun pembeliğine takılmıştı. "Şayet seni rahatlatacaksa söyleyeyim. Ben de senden hoşlanıyorum. Ama sana aşık değilim. Aşk zaman ister. Yaşanmışlık ister. Sevginin ruhta kökleşmesini gerektirir. Biz seninle sadece iki kere görüştük. Bu kadar kısa sürede insanlar birbirlerine aşık olur mu hiç? Ben de olmaz sanırdım. Meğer olunuyormuş. Seni deli gibi seviyorum." Güldü. "Sen kendini aldatıyorsun," dedi. "O da ne demek? Seninki sadece cinsel arzu. Senin yaşının bunalımı. Birden karşına çok hoşlandığın körpe bir kız çıktı. Gençlik günlerini anımsattı ve birden onu sevdiğini sandın. Hayır, bu iddian doğru değil." "Doğru. Ben çok güzel, çekici ve diri bir kızım. Gösterişliyim de. Çevremde beni gören herkes deli divane oluyor. Sen de çekim gücüme kapıldın ve beni arzuladın. Mesele bu kadar basit." "Lütfen, duygularımı bu kadar basite alamazsın. Ben seni gerçekten seviyorum." "Neyimi? Hangi yanımı? Kişiliğim hakkında ne biliyorsun? Hangi karakter özelliğime vakıfsın? Sen sadece bacaklarım, göğüslerim, ayaklarımla ilgileniyorsun. Kendini aldatma." Bir an durakladım. Sonra savunma amacıyla hemen konuşmaya başladım. "Sen de 70 yaşındaki bir adamın ruh dünyasını anlamaktan acizsin. Sen bana hayat verdin, yaşama yeniden bağladın. Seninle beraber olmak beni gençleştiriyor. Bu yaşımda daha ne isteyebilirim ki? Söylediklerinin bir kısmını da inkar etmeyeceğim. Evet, seni şiddetle arzuluyorum. Bu doğru. Ama mesele sadece cinsel heyecan değil. Kabul etseydin seninle hemen evlenirdim." Bir süre düşündü. Hemen cevap vermedi. Sonra her zamanki gibi beni şaşırtan bir şey yaptı ve geriye yaslanıp hafifçe kanepeye uzandı ve ayaklarını kucağıma uzattı. O yumuşacık ayaklarını avcumun içine almak için can attım ama son anda irademi frenledim. Heyecanlarımın cinsellikle ilgili olduğunu ifade ettikten sonra neden böyle davranmıştı? Beni denemeye mi kalkışıyordu? Gözlerimin içine bakarak bekledi. Hiç kımıldamadım. Bacaklarımı beğeniyor musun? Hem de nasıl? Çok düzgün. Ama bileklerim biraz kalın, değil mi? Evet, ama güzelliğini bozmuyor. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen, öyle. Hınzır bakışlarını gözlerimden ayırmadan dar eteğinin uçlarını biraz daha yukarı çekti. Az daha çekse külotunun ağını görecektim. Manzara yaşıma göre çok heyecan vericiydi. Ya kalçalarım? Ölçütlerime göre geniş değil mi? Ne amaçla bunları yapıyordu acaba? Beni tahrik etmesinin bir gayesi olabilir miydi? Birden kendimden geçip ona saldırmamı mı bekliyordu? Bütün heyecanlarımın cinselliğe dayalı olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyordu yoksa? Niyeti bu ise çok saçmaydı. Bu şartlar altında hangi erkek olursa yerinde duramazdı. Ben de aynı taktikle karşılık vermeye karar kıldım. Hiç de değil, tam kıvamında. Sana öyle geliyor diye söylendi. Israr etmedim. Fakat beklemediği kadar sakin ve hareketsiz kalışım dikkatini çekmişti tabii. Bir süre öyle kımıldamadan durdu. İkimiz de susuyorduk. Neden sonra üşüdüm dedi. Hava mı soğudu nedir? Ayaklarım buz kesti. Isıtsana biraz. Hiç anlamamış gibi sordum. Nasıl? Üzerine bir pike getireyim mi? Yok canım. Ne gereği var pikenin? Ellerinle sarıp sarmala. Ovuştur biraz. Isınır. Olmaz dedim kesin ve kararlı bir sesle. Neden? Ayaklarımı okşamak istemez misin? Sorun da bu ya. Ne sorunu? Tam ağzımı açıp gerekçe gösterecekken, hadi uzatma, ben izin veriyorum. Onları okşayabilirsin, dedi. Gül diye kekeledim. Sonra olabilecek şeylerin vebalini bana yükleme ama. Bir şey olmayacak, merak etme. Sen söylediğimi yap. Çocuk gibi oynuyordu benimle ve ben karşısında müthiş acizdim. Ne yazık ki şu kısa süreç içinde bağlılığım kesin bir tutkuya dönüşmüştü. Onsuz bu hayata devam etmem olanaksız gibi geliyordu bana. Belki hislerimi fazla abartıyordum ama Gül bu yaşlılık devrimde sanki bana isabet etmiş bir piyangoydu. Onu ne kaybetmeyi ne de isteklerine karşı koymayı düşünemezdim. Sağ elimle kucağımda duran ayaklarını kavradım. Ayakları hiç de soğuk değildi. Sonra sol elimin ayasını bacaklarına doğru uzattım. Elimi pürüzsüz cildinde dolaştırmaya başladım. Bakışlarını salonun tavanına dikti. Burun delikleri belli belirsiz açılmıştı. Okşamamdan tahrik olduğunu anlamıştım. Uzun yıllardır bir kadınla ilişkim olmamıştı. Yeteneğimin köreldiğini, melekelerimin azaldığını, bazı tabii ve içgüdüsel hareketleri zamanında yapamadığımı duyumsuyordum. İçimi yeni bir korku dalgası kapladı. İçimden lanetler okudum. Ne oluyordu bana? Bir yandan şehvetten kudurmuş ihtiyar bir bunak gibi sevişme arzusu içinde yanıp tutuşuyor. Diğer yandan da 20 yaşındaki bir kız karşısında ne yapacağımı tayin edemiyordum. Bir an Gül'ün pürüzsüz bacakları üzerinde dolaşan elim kasılıp kaldı. Ne ileri ne geri gidebildi. Gözleri tavana dikili öylece duruyordu. Taş gibi, kımıldamadan. Yeni bir kuşku ruhumu sardı. Az önce Gül'deki değişimi tahriye ve arzulandığına bağlamıştım. Yoksa yanılıyor muydum? Cinsel arzulara kapılan bir kız bu kadar donuk ve hareketsiz kalabilir miydi? Aksine çok daha faal, hareketli, heyecan dolu davranışlar sergilemez miydi? Belki de yanılıyordum. Hayal kırıklığı yaşıyor, bu duruma istemeden arzusu hilafına katlanıyordu. Nedenini de zihnimde yaratmıştım. Bir tür mecburiyet hissi. Muhtemelen acıma. Evet, benim gibi yaşlı bir adama acımış da olabilirdi. Aklım iyice karışmaya başlamıştı şimdi. Bu olasılık çok daha kuvvetliydi. Kendisine deli gibi tutkun olduğumu biliyordu. Beni kırmak istememiş, geçici de olsa katlanmaya karar vermiş olabilirdi. Ne kaybederdi ki? Nasıl olsa ona zarar vermeyecek, daha fazla ileri gitmeyeceğimi anlayacak kadar akıllı ve zekiydi. Bu kadarıyla gönlümü alıyordu. Yarın çekip gidebilir, bir daha da semtime uğramazdı. Ayakları hala avcumun içindeydi ama elimi bacağından çekmiştim. Bana bakmadan mırıldandı. Ne oldu? Yok bir şey, dedim. Var. Niye durdun? Aklımdan geçenleri ona açıklayamazdım. Ama belli belirsiz gururumda bir incinme hissediyordum. İşin başından beri bütün girişimlerim anlamsızdı. Şuurumu kaybetmiş gibi hissediyordum. Aklımla arzularım boğuşmaya kalkışmış ve mantığım yenik düşmüştü. Bunun başka açıklaması olamazdı. Biraz daha devam edersem gerçekten komik duruma düşecektim. Birden bacaklarını kucağımdan indirip, ''Hadi çalışmaya başlayalım artık.'' dedim. ''Çok zaman kaybettik.'' Gül hiç itiraz etmedi. Top gibi cevaliyetle koltuktan fırlayıp beline kadar çıkan dar eteğini aşağıya çekti. Bluzun derin dekoltesini açıkta bırakan üst düğmesini ilikledi terliklerini ayağına geçirip yüzüme bile bakmadan hızlı adımlarla çalışma odama doğru yürüdü. Onun da gerilmiş bir hali vardı. Arkasından giderken acaba hata mı ettim diye düşünüyordum. Artık duygularımı bile isabetli şekilde analiz edemez hale gelmiştim. Çalıştık. Tabii buna çalışma denirse. Daha doğrusu Gül masaya bıraktığım sayfaları hızla bilgisayarına yüklüyordu. Ama daha önce yaptığı gibi ne soru soruyor, ne yerinden kalkıp bir açıklama yapmamı ister gibi masama salınıp yürüyerek geliyor, ne de ara sıra başını kaldırıp yüzüme bakıyordu. Sanki ben o odada yoktum. Berbat bir duruma düşmüştüm ve bundan sonra ne yapacağımı, nasıl davranacağımı da kestiremiyordum. Durumu gurur meselesi haline getirmem de çok anlamsızdı. Kıza hava mı atıyordum yani? Gül aramızda başlayan ilişkinin mantığını kendine özgü felsefesiyle gayet net açıklamamış mıydı? Önemli olan günü değerlendirmekti. Yarının ne getireceği hiç belli değildi. Ve tesadüfler karşıma dünyalar güzeli bir kız çıkarmış ve bana karşı gayet anlayışlı davranmıştı. Daha ne isteyebilirdim ki? Tek yapacağım bana verdiğiyle kifayet etmeli, bunu değerlendirmeliydim. Oysa ben iki kez gördüğüm bir kıza bu yaşımda evlenme teklifi edecek kadar saçmalamıştım. Çalıştığım filan yoktu. Hatta daha önce kaleme aldığım notlarıma bile bakmıyordum. Boş nazarlarla karşımda oturan çıldırtıcı güzelliği seyrediyordum sadece. Durumu mantık süzgecinden geçirip değerlendiremediğim gibi her geçen dakika biraz daha irademe yeniliyordum. Artık başını kaldırıp bana hiç bakmıyordu. Birden patladım. Bir sevgilin var, değil mi? Dedim. Cevap vermeyeceğini sanmıştım. Gözlerini önündeki klavyeden kaldırmadan homurdandı. Niye soruyorsun? Olması normal değil mi zaten? Gencim, güzelim, etrafımda pervane gibi dolaşan bir sürü erkek var. Sorman abes. Doğru tabii, sormam abes ya. Ama niye yalan söyledin? Niye sevgilim yok dedin? O zaman hışımla başını kaldırdı, zehir zemberek bakışlarını yüzüme çevirdi. Ben yalan konuşmam. Sana yok dedim sevgilim. Yok dedimse yoktur. Sana inanmıyorum. Canın nasıl isterse. İster inan, ister inanma. Umrumda değil. Hırsımı alamamıştım. Koca adam olarak kıskançlığımdan küçük duruma düştüğümün bile farkında değildim sanki. Israr ettim. Takside telefonla konuştuğun sevgilin değil miydi yani? İnandığımı mı sandın? Orhan, saygısızlık ediyorsun. Bu yaptığın çok ayıp. Asıl senin yaptığın ayıp. Bana gerçeği söylemeliydin. Aniden oturduğu iskemleden kalktı. Bir hışım odadan fırladı. Ne yaptığını anlamamıştım. Belki de sinirlenmiş ve evden gitmeye karar vermişti. Tabii onu zorla alıkoyamazdım. Daha o an yaptığım saçma davranıştan dolayı pişman olmuştum. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Peşinden gidip yalvarıp yakaramazdım artık. Olan olmuştu. Nedametime rağmen kıskançlık ateşi içimi yakıyordu. Oh olsun sana diye geçirdim içimden. Bu neticeye müstahaktım. Fakat birden pür telaş yeniden çalışma odasına daldığını görünce irkildim. Sanki üzerime çullanacak gibi yaklaşıyordu bana. Elinde de cep telefonu vardı. Ara diye kükredi. Şaşkın şaşkın mırıldandım. Kimi? Beni son arayan numarayı. Kızardım birden. Hayır, aramam. Arayacaksın. Hem de hemen şimdi. Hayır, olmaz. Ne demek olmaz? Hem beni yalancılıkla itham edeceksin, hem de paçan sıkışınca tornistan edeceksin ha? Buna dayanamam. Kimse beni yalancılıkla itham edemez. Köşeye sıkışmış gibiydim. Fakat Gül diye kekeledim. Fakatı filan yok. Ne diyorsam onu yapacaksın. Elime telefonu tutuşturmuş, ekranda görünen numarayı tuşlamamı istiyordu. Numaranın yanında bir de ablam ibaresi vardı. Yaptığım haksızlığı anlamıştım. Süngüm düşmüştü. Sanırım yüzümdeki kıskançlık ifadesi bir anda mahcubiyete dönüşmüştü. Kısık sesle, "Affedersin, özür dilerim." diye mırıldandım. "Hayır, bu yeterli değil. Gerçeği öğrenmeni istiyorum." Telefonu bırakıp ellerini kavradım. "Bağışla beni. Seni o kadar çok seviyorum ki bir an irademi kontrol edemedim. İnan bana, böyle bir hadise aramızda bir daha asla yaşanmayacak." "Tabii yaşanmayacak. Çünkü bir daha beni göremeyeceksin. Şimdi buradan çıkıp gidiyorum ve asla görüşmeyeceğim seninle. Yapma bir tanem. Lütfen beni anlamaya çalış." Hızla ellerini çekip avuçlarımın arasından kurtardı. Mağlubiyeti, teslimiyeti ve ezikliği yaşayan ruhum iflas etmiş gibiydi. Farkına varmadan dizlerimin üzerine çökmüş, bağışlanmayı diliyordum artık. Gözlerimden birkaç damla yaşın aktığını neden sonra fark ettim. Ayrım 5 sonu.